Ayrım 23, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 313. Balandil'in başını salladı. Büyü dilini bilmiyorlar. Kimse sihri senin kadar iyi bilmiyor. Çaresiz görünen cüceyi anlayabiliyordu. Sana yüklediğim sorumluluk gerçekten de ağır. Ancak bunun karşılığı da bir o kadar güzel olacak. Sana şimdiden borçlandık. Deneyeceğim diye karşılık verdi, cesurca ve sessizce geğirdi. Peynire hayran kalmıştı. Ancak midesi bu lezzetli yiyeceğim bu miktarlardaki tüketine alışık değildi henüz. Peynirin yanında ise içimini biraz tatlandırsın içine bir kaşık bal karıştırdı. Ekşimiş süt içiyordu. Cücelerin mutfağı kendisine hitap ediyordu. Balandil yanından ayrılarak odasına geri döndü. Bu sefer koridorlarda ilerlerken sağına soluna bakmadan ve duvarlardaki süslemelere dikkat etmeden gözlerini taş zemine çevirmiş bir şekilde yürüdü. Tunkdil son haftalarda yaşadığı her şeyi kapsayan bir konuşma hazırlamaya başladı. Tunkdil yoğun siyah bira dolu kupayı hızlı yudumlarla çabucak bitirip ağzını sildi ve meclistekilere döndü. Dördüncülerin kraliyet soyundan geldiğini iddia eden ve Lord Eanon'un yazmış olduğu mektubu okumasını bütün cüceler sabırla dinlemişlerdi. Konu üzerine önceden ağız birliği etmiş olan dördüncülerin klanından cüceler böyle bir olay hakkında bir takım dedikodular duyduklarını iddia edince Bispur onları derhal yalancılıkla suçladı. Demek hakkımı neden talep ettiğimi öğrenmek istiyorsunuz diye seslendi Tunkdil gürültülü kalabalığa doğru. Arpa suyu heyecanı yatıştırmış, cücelerin çok sayıdaki temsilcileri karşısındaki tutukluluğunu almıştı. Bunun nedeni ölü ülkenin dehşetini hepinizden iyi tanıyor ve halkımın birliğinin sivri kulaklarla yapılacak kısa vadeli anlamsız bir savaştan daha önemli olduğunu biliyor olmamdır. Elflerin sayıları az ancak hala iyi savaşıyorlar. Onlardan korkumuz yok diye bağırdı Bisivur böbürlenerek. O halde korkusuzca öleceğiz karşılarında. Sonsuza kadar da ölü kalacağız diye sertçe karşılık verdi Tunkdil. Vahşi kara elflere karşı yüzlerce döngüdür savaşıyorlar. Onlar için bir tehdit oluşturacağımızı mı düşünüyorsunuz? Elfler korunaklı ülkenin en iyi uzak mesafe okçularıdır. 300 adım yakınlarına geldiğimiz anda bizi oklarla delik deşik ederler. Geldiğimizi ilan etmeyeceğiz herhalde diye araya girdi Bispur yeniden. Binlerce cücelik bir saldırı kuvvetinin üzerlerine doğru geldiğini fark edemeyeceklerini mi sanıyorsun? Klanlar, bu savaş bize mağlubiyet getirir diye seslendi onlara. Vrakkas'ın bize verdiği görev korunaklı ülkeyi korumaktır. Kötülük ülkenin işlerine kadar ilerlemiş durumda. Tüm ork ve dehşetin diğer yaratıklarıyla birlikte Nodon'u durdurmak bizim vazifemiz ve gerekirse bunu insanlar ve sivri kulaklarla birlikte yapacağız. Senin değil de Yüce Kral'ın konuştuğunu duyuyorum dedi Gondogar onu küçümseyerek. Konuşman onlar tarafından hazırlanmış. Demek ki mantık sadece ikimizin kafasının içindeymiş. Seninkinin içine ise inat yerleşmiş ve aklı kulaklarından kovmuş anlaşılan diye karşılık verdi Tunkdil. Salondan alaycı gülüşmeler yükseldi. Elfler cezalarını çekmeli. Bispur tüm ihtişamını göstererek gürledi sinirle. Taş kapı yolundaki ihanetlerini belgeleyen satırları dinlediniz. Sivri kulaklar bu ihanetlerin bedelini ödeyecekler sonunda. Ve hemen ardından Nodon'un bizi kolaylıkla alt edecektir. Zira savaş gücümüzü tüketmiş olacak. Tunkdil yumruğunu sütunlardan birine indirdi. Bu hainin işini gerçekten de kolaylaştırmak niyetinde miyiz? O halde neden hemen kapıları açmıyoruz ki? Hatta elflere karşı bizimle birlikte savaşırlar mı diye soralım istersiniz. Gürültün biraz dinmesini bekledi. Yanında yetiştiğim Magus'un kitaplarının bir kısmı bende. Bu kitaplarda kuzeyden gelen dehşet nasıl alt edeceğimiz yazılı diye iddiada bulundu. Serin kanlı bir şekilde. Sadece yazılanların çevirmem gerekiyor. Sonrasında ise halkımız Nodon'u yenebilecek durumda olacaktır. Ülkeyi kurtaranlar olarak payımıza düşecek olan övgüleri bir düşünün. Böylesi bir zafer elde edeceğimiz sıradan bir galibiyetten çok daha büyük bir aşağılama yapışacaktır elflere. Kalabalıktan mırıldanmalar yükselmeye başlamıştı. Ülkeye karşı bir çare bu yeni bir haberdi. Hepsi uydurma ve yalan diye kükredi Bispur. Sihir bize her zaman faydadan çok zarar getirmiştir. O olmasaydı büyücü üstadı böylesine güç de kazanamazdı. Elflere karşı savaştıktan sonra dağlara geri çekilerek meseleyi insanların kendi aralarında halletmesini bekleyelim derim diye ekledi o sırada ayağa fırlayan Gondogar. Klan üyelerinden oluşan yarım dairenin ortasına doğru ilerleyip dikkatleri üzerine çekmeye çalıştı. Bizleri ve yaşam tarzımızı sadece kitaplardan bilen ve nereden geldiği belli olmayan bu cüceye kulak vermeyin. Böyle biri bizi nasıl anlayabilir ki? Yüksek sesle güldü. Bu mu yüce kral olacakmış? Saçmalık. Seni bu kadar heyecanlandırdığına göre o kadar da saçma değilmiş anlaşılan diye araya girdi Tunk Dil sivri bir dille. Yeniden gülüşmeler duyuldu. Dilinin gevşekliği her ne kadar bir adam da olsa Lothian'ın onun bu halini görseydi çok gurur duyardı herhalde. Dikkat etmeliyim dedi kendi kendine. Guntrabur yeterince dinlemişti. Çekicini kaldırdı ve silahın ağır tarafı mermer plakaların üzerine gürültüyle indi. Yeter. Meclis konuşulanları dinledi ve şimdi de bir karar verilmesi gerekiyor. Dördüncü Leyen kralı Gümüş Sakal klanından Gondagor'un benim ardılım olarak tahta geçmesini isteyenler baltalarını havaya kaldırsın. Tunktil gözlerini havaya kalkan silahları görünce fal taşı gibi açıldı. Dördüncülerin kralının takipçilerin sayısı 2/3 oranında azalmış görünüyordu. Kendisini de destekleyenlerin sayısı da beklenenin aksine bir o kadar artmıştı. Balandil'in durumdan memnun bir şekilde başını sallayıp ona baktı. Ancak sayımın sonunda tahminlerinde yanıldığını gördü. Zira çoğunluk Gondagor ve dolayısıyla savaştan yana oy kullanmıştı. Bir süpür ayağa kalkıp dik bir şekilde durdu. Hedefine yaklaşmış durumdan memnun görünüyordu. Bu sonuca göre Kral Gondagor bir sonraki yüce kral olabilirdi dedi Guntrabur emin bir sesle. Tabii onun bu işe uygun olduğunu düşünüyor olsaydım. Ancak görev başındaki yüce kral olarak klanları felakete sürükleyecek anlayışsızlığına ötürü onu bu makama uygun görmüyorum. Onun yerine yerime geçecek kişi olarak Tunk Dil'i öneriyorum. Bu konuda klan temsilcileri beni destekliyor mu? Gondagor ve Bissupur Yüce Kral'ı destek vermek üzere sayısal yeterliliği sağlayan ve meclisin 1/3 oluşturan baltalarını havaya kalkışını gözleri dışarı fırlamış bir şekilde seyrettiler. Guntrabur çekişini bir kez daha gürültüyle yere vurdu. Böylece adayların yeterliliklerini ispat etmek üzere yarışmalarına karar verilmiş oldu. Her biri bir sınav önerecek. Meclis 2 görev verecek ve 5. sınav ise kurayla belirlenecek. 7 güneş batımı sonra başlayacaklar diye ilan etti törensel bir havada. Toplantı sona ermiştir. Tunk Dil iki yanda safa dizilmiş cücelerin arasından sersemlemiş bir halde geçti. Sıralı cüceler Tunk Dil'in omzuna vuruyor, ona şans diliyor ve Vrakkas'a hayır duası ediyorlardı. Çeşitli yüzler, sakallar ve zırhlar sanki sizin içinden aniden ortaya çıkıp sonra yeniden yok oluyorlardı. Bu arada Tunk Dil'in alışkın olmadığı kadar sert bir anın ve yaptığı gösterişli sunumun etkisi kendisini fazlasıyla göstermeye başlamıştı. Birçok temsilciyi ikna etmişti ancak yine de bu başarısının ardına yatanın bir yalan olduğunu da unutamıyordu. Balandil'in gizlilik içinde Tunk Dil'in kökenine dair bir araştırma yaptıracağına dair söz vermişti fakat bunun gerçekten de bir sonuca ulaşacağına inanmıyordu. Danışman her ne kadar bu konuda konuşmasa da Tunk Dil'in üçüncülerden yani Lorimbur boyunun bir çocuğu olduğu konusunda ciddi şüpheleri vardı. Tunk Dil buna şiddetle karşı çıkıyordu. Zira kendi buradaki cücelere fazlasıyla yakın hissediyor. Bundan da en ufak bir şüphe duymuyordu. Bu konuyla daha sonra ilgileneceklerdi. Şu anda önemli olan Tunk Dil'in savaş konusundaki becerilerini geliştirmekti çünkü Gondagor'un onu dövüşe çağırması ihtimali vardı. Kendisinin ne tür bir yarışmayı seçtiğine dair herhangi bir fikri yoktu henüz. Kurayla belirlenecek 5. müsabakanın da ne olacağı muğlaktı. Her ikisi de 4'er öneride bulunacak. Bunlar bir torbaya konacak ve kura çekilecekti. Sonucunun neyin çıkacağı ise Vrakkas'ın elindeydi. Tunk Dil odasına girdiğine içinde Gore'nin kitaplarıyla eşyaların bulunduğu çanta ağzı açık bir şekilde yatağın üzerinde duruyordu. Andokai onlara göz atmış olmalı. Gümüşle işlenmiş 2 sürahiden geriye kalanlara bakıp karmaşık bezemelerini inceledi. Yazık, üzerlerinde yazdığına göre işlerine herhangi bir sıvı damlatıldığında sürahi sürekli olarak ısıvıyla kendiliğinden dolarmış. Camların arasında kırılmış bir el aynasının parçalarında sakallı simazın yansımasını gördü. Bu bana 7 döngü uğursuzluk getirecek. Parçalardan birini eline alıp komik bir surat yaparak içine baktı. Sanki artık bunun bir önemi varmış gibi. Sonra gri metalik renkte parlayan kol uzunluğunda 2 tahta parçasını inceledi. Fakat ne işe yaradıklarını anlayamadı. Üzerlerinde karmaşık her yöne doğru dağılan işlemeler vardı. Değnek mi? Ne işe yarıyorlar? Dikkatsiz bir şekilde tekrar yatağın üzerine attı onları. Magon'a bir not bırakmıştı. Tunk Dil yazılanları başta okumak istemedi. Çünkü oradan ayrıldığı ve eşyalarını izinsiz kurcaladığı için büyücüye hala çok kızgındı fakat merakı yine de ağır bastı. Bulmacanın büyük bir kısmı çözüldü. Kitaplarda gerçekten de Nodonon'a karşı nelerin yapılabileceği anlatılıyor. Fakat yapılması imkansız, bu yüzden gidiyorum. Öte tarafta bulunan ve adı Çorak Ülke olan diyarda yaşayıp insanların işlerine girerek onları hayal etmesi imkansız güçler veren şeytani varlıklardan bahsediliyor. İnsan o andan itibaren her fırsatta tüm iyilikleri yok etmeye çalışıp her şeyi yerle bir etmek istermiş. Diğer kitapta ise yer altındakiler tarafından yapıldığı söylenen ve insanların içine giren şeytani güçleri öldürebildiği iddia edilen bir tür silahtan, bir baltadan bahsediliyor. Silahın ağzının en saf, en sert çelikten, diğer tarafındaki kancalı ucun ise taştan imal edildiğini, sapının Sigurda Ziye ağacından olduğu, bezeme ve rünlerinin bilinen tüm değerli taşlarla işlendiği ve keskin kenarının da elmaslarla kaplı olduğu belirtiliyor. Keskin ağız bir ocağın oluşturabileceği en yüksek ısıda dövülüyormuş ve adı da Keskin Ateşmiş. İnsanlar bununla öldürülmeliymiş. Keskin ateşin kesici kenarı insanın içine işlemiş olan şeytani güçlere ulaşıp onu yok edebilmek için öncelikle et ve kemiği yarıp geçmeliymiş. Tüm kötülükler o anda tekrar eski olumlu haline dönermiş o anda. Yazılanların bir bölümünü çözemedim. Bu nedenle oluşan belirsizlik tüm umutları çökertiyor. Nodono'nun çantayı neden o kadar çok istediğini şu anda anlayabiliyorum. Mesele ağaç parçaları. Onlar Sigurda Ziye ağacından. Korunaklı ülkede artık Sigurda Ziye ağacı kalmadı. Ağaç bilinen aletlerle bilenmeyecek kadar sert ve ağırdı. İnsanlar bu ağaçların tanrılar tarafından büyülü hale getirildiğini düşündüler. Yoğun kokuları ve kızıl alevleri olan bu ağaçların köklerini kurutana kadar da onları kutsal tütsü olarak kullandılar. Bir zamanlar ülkemde Palandiyelilerin onuruna düzenlenen bir şölende yakılan bir tanesini görmüştüm ama bu bundan yaklaşık 100 döngü önceydi. Böylesine sihirli bir silahı yapmak mümkün görünse de kimse bu saatten sonra öldürmek üzere Nodon'un yanına bu kadar yaklaşamaz. Bu imkansız, hayal, safsata. Eğer cücelerin biraz aklı varsa dağları terk ederek diğer taraftaki ülkeye göçmeli ve kendilerine yeni bir yuva aramalılar. Belki de yer altındakiler onları yanlarına kabul ederler. Fakat benim burada tutan hiçbir şey kalmadı. Tuğdil'in Lord Eanon'un katilinin karşısında bu kozları olduğunu kavrayabilmesi için yazılanları birkaç kez okuması gerekti. Elimizde her şey var, hatta odunlar bile. Balandil'in küçük yağ lambalarını aydınlattı odasına koştu. Odadaki tüm eşyalar diğer her yerde olduğu gibi özenli bir şekilde taşlardan oyulmuştu. Özenli ustalar yatağı ve hatta dolapları bile kayalardan oymuştu. Sanki dağın kendisi Balandil'e bir oda hazırlamış gibi görünüyordu. Tuğdil ona Maga'nın yazdıklarını anlattı. Dağların ardında akrabalarımızın olduğundan bahseden parşömenler vardı diye düşünceli bir şekilde mırıldandı. Danışman yazıdaki yer altındakiler kelimesini gördükten sonra oradakiler ölü ülke konusunda daha tecrübelermiş gibi görünüyor. Tuğdil kağıdı kaldırdı. Nodon'un kitaplarıyla çantanın peşine düşmesini şimdi daha iyi anlıyorum. Ancak geç kaldı. Balandil'in artık zayıf noktasını biliyoruz. Biz silahı yaparken umut beslemeleri ve dayanmaları için insanların krallıklarını haber iletmeliyiz dedi heyecanla. İnsan orduları onu o zamana kadar oyalamalı. Balandil'in keskin ateşin tarif edildiği satıra dikkatlice gözden geçirdi. En iyi elmas işçileri olan dördüncülere ihtiyacımız olacak. Bizim halkımız taş için halledebilirler fakat en iyi demir işleme ustalarımız eksik. Borengar, doğru, beşinciler de bir zamanlar bu konuda ustaydılar ancak artık yoklar. İtlerin 9 klanı toplantılarımızda boy göstermediler. Balandil'in yüzü asıldı. Tek engel bu da değil. Korunaklı ülkede bugüne kadar yanmış olan en sıcak ocak beşinciler krallığındaydı. Adı ejder nefesiydi ve en sert metalleri bile eritiyordu. Fakat bin döngüden fazla bir süreden beri oralarda ölü ülke hüküm sürüyor. Geniş elleriyle yüzünü kapattı. Büyücü haklı, bu imkansız. Hayır, vazgeçmeyeceğim. Cüceleri toplantıya çağıralım ve bırakalım kendileri karar versinler diye talep etti Tuğdil. En azından itler ülkesine gidip onlardan yardım isteyelim. Sonrasında ise sustu. Ben de işimize yarar başka bilgiler bulabilir miyim diye eski yazıları tarayacağım. Sana o konuda kolaylıklar dilerim. Cüce odadan çıkıp ikincilerin bilgilerini toplandığı mahzene doğru ilerledi. Yeni bilgiler ışığında duyulan ilk sevinci geçmeye başlamıştı ve yok oluşa karşı durmanın zorluğunu verdiği acı hissi ufaktan baş gösteriyordu. Hayır, pes etmeyeceğim. Durumun imkansızlığı Tunkli'nin inatlaşmasını tetiklemeye yeterliydi. Halkına ithaf edilen en önemli özellikler olan inat ve dayanıklılıkla kabilenin yazıtlarını okumaya başladı. Bir çıkış yolu bulana kadar çaba gösterince dair kendi kendine yemin etti. Tunkil eski kitapları, parşömen rulolarını ve taş tabletleri kayalara oyulmuş mahzenden gayretli bir şekilde taşıyarak sessizlik içinde çalışmayı umduğu masasının üzerine bıraktı. Lord Eonon bir gün tüm bu bilgilerin işime yarayacağını tahmin etmiş olmalı. Yazıtlardan bazıları dokunuşlarına dayanamayarak parmaklarının arasında yırtılıyor, kırılıyor ve hatta dağılıyordu. Bu durumda düşürüp de kırılmadığı sürece sonsuza kadar dayanabilen mermer plakaların hakkını vermek gerekiyordu. Birçok yazıyı okuduktan sonra Balandin'in gerçekliği belirsiz bilgilerin doğru olduğunu gördü. Dağların diğer tarafında yer altındakiler diye isimlendirilen cücelerin yaşadığı rivayet ediliyor. Onları Vrakkas'ın yaratıp yaratmadığından emin değildi ancak kendi halkına çok benzediklerini, aynı şekilde usta demirciler olduklarını ve Kor ile ocağı aynı şekilde sevdiklerini öğrenmişti. Dördüncü güneş batımında ejder nefesini kullanmanın sırları hakkındaki bilgileri okudukça o ana kadar ayakta kalmış olan iyimserliğini iyiden iyiye kaybetmeye başladı. Beşinciler bir zamanlar gri dağlarda yaşamış olan büyük ejderha Bran Baussil'in beyaz alevini çalarak demir ocaklarını ateşle yakmışlar ve ardından da onu öldürüp hazinelerini yağmalamışlardı. Eşi Argamas, cücelerden kaçarak ülkenin derinliklerinde bulunan sıvı kaynar kayalardan meydana gelen ateş gölüne saklanmış, o günden beri de onu gören kimse olmamıştı. Ejder nefes sayesinde demirciler o güne kadar ulaşılmamış ısı seviyelerine çıkıp erimesi imkansız diye bilinen madenleri eritmeyi başarmış ve bunları karıştırmışlardı. Hatta Tanrı Tion tarafından yaratılan siyah Tionyum bile ejder nefesine dayanamayarak Tanrıça Palandiel'in saf beyaz Palandiumuyla karışmak zorunda kalmıştı. Sonraki yazıtlarda Beşinciler Kralı'nın yok oluşuyla birlikte bu alevin de kaybolduğu bildiriliyordu. Kara elflerle Tion'un diğer yaratıkları bu garip beyaz alevle ne yapacaklarını bilememiş ve onu söndürmüşlerdi. Tunkdil'in tek umudu Beşincilerin baltalarından kaçmayı başarmış olan dişi ejderhaydı. Nodon'una karşı kullanılacak keskin ateşi yapabilmek için onun aleviyle ilklerin demir ustalığına ihtiyaçları vardı. Bu yeni bir seyahat anlamına geliyor diye iç geçirdi. Öncelikle ilklere, oradan da ölü ülkenin tam kalbine. Fakat oraya nasıl gideceğim? Aynı soruyu bira içmek ve bulduğu bilgileri aktarmak üzere salonda buluştu. Guntrabur ve Balandil'e de sordu. Cüceler hızlıca birbirlerine baktılar. Onları iyi donatmayı da unutmayın. Bir ejderhayı yenmek öyle kolay iş değildir. Ya da sen hikayeni anlatırsan o da gülmekten ölür diyerek araya girdi bir spor alayla. Tunkdil oylamadan vazgeçmişti. Kuruldaki gülüşmelerden çoğunluğu elde edemeyeceğini anlamıştı. Mantık bu temsilcilerin kalın kafasına girmeyi hala ısrarla reddediyordu. Burada yüce kralın halefini belirlemek üzere toplandık diye hatırlattı Gandagar temsilcilere sabırsızlıkla. Pelerini çıkardı, incelikle işlenmiş zırhı ortaya çıktı. Danışmanını kalkanıyla baltasını uzattı. Diğer bir yardımcısı da parlak miğferini başına geçirdi. Başlangıcı yaparak ilk görevi yerine getiriyorum. Diğer adayı dövüşe çağırıyorum. İlk kanı döken ya da diğerini yere deviren ilk sayıyı kazansın. Boyundil ve Böyündağ derhal ortaya çıkarak Tunkdil'in yanına geldiler ve zırhını giydirmeye başladılar. Zincirli gömleği Gandagor'un zırhıyla kıyaslandı, basit ve ucuz duruyordu. Kalkanına dikkat et dedi hiddetli hırıltıyla. Onu da silah olarak kullanacaktır. Yumruklarını sıktı. Keşke senin yerinde ben olsaydım. Dördüncüyü mermere gömerdim diyerek gürledi. Sizler iyi eğitmenlersiniz. Hem yolculukta hem de son günlerde burada diyerek ikisine teşekkür etti. Çenesinin altından geçen kayışı çekiştirirken. Yenirsem bu sizin suçunuz olmayacak. İki rakip taht ile tribünler arasında kalan yarım daireye yürüdüler. Balandil'in hakemlik görevini üstlendi. Tunkdil'i sakinleştirmek için ona gülümseyerek baktı. Sert ve adil dövüşün diyerek geri çekildi sonunda. Arena hazırdı. Gandagar derhal saldırıya geçerek Tunkli'nin kalkanı üst üste darbeler indirdi. Baltasının ağzında parıldayan elmaslar dikkat dağıtıcıydı. Tunkli metal kenarın üzerinden bakarak ağzı körleştirmiş baltanın bir sonraki hamlesinin nereye ineceğini görmeye çalışıyordu. Bu arada durmadan geriliyordu. Sonunda sırtında sütunu hissetti. Kralın bir sonraki hamlesine eğilerek sürpriz bir atak yaptı. Baltası iğrenç bir gürültüde son anda havaya kaldırılan kalkanın üzerinden kayarak Mifer'in alt kenarına çarptı. Gandagar sersemleyerek iki adım geri çekildi. "Üzerine git!" diye bağırdı Boindir heyecanla. Tunkdil başarılı hamlesini verdiği cesaret ve eğitmeninden aldığı güçle göz kara bir şekilde ileri atıldı. "Asla!" Bir spor işlerin hamilik yaptığı kişinin aleyhinde geliştiğini fark etti ve harekete geçti. Yanında duran Sivirt de omuz attı. Gnomun başı başka birinin kupasına çarpınca yere bira döküldü. Yerdeki birikinti Tunkdil'in başına dert oldu. Aceleli hareket ettiğinden kaygan hale gelen mermer zemin üzerindeki birikintiyi fark edemedi. Sağ ayağı kayınca hamlesi Gandagar'a isabet etmedi. Sersem Gnom. Bir spor o anda Sivirt'e bağırarak beceriksizliği yüzünden onu azarlamaya ve dövmekle tehdit etmeye başladı. "Bilerek yaptı!" diye bağırdı boyunda. "Hayır, isteyerek yapmadı ama merak etme. Ona gününü göstereceğim." Bir spor yaşanan beceriksizliğe üzülmüş gibi yaptı. Bunun Tunkdil'e faydası olmadı tabii. Gandagar çabucak kendine geldi ve rakibi yanından kayarak geçerken hamle yaptı. Ağır balta Tunkdil'in sırtına isabet etti. Darbenin etkisiyle kontrolünü kaybetti. Küfrederek yere kapaklandı ve ilk müsabakayı kaybetmiş oldu. Dördüncüler klanındakilerle Gandagar'ın diğer taraftarları sevinç nidaları atarak zorlukla ayağa kalkmaya çalışan Tunkdil'e gülüyorlardı. Cüce dövüşün böyle olacağını tahmin edememişti. "Şimdi sıra bende," diye bağırdı gürültüyü bastırmaya çalışarak. Bağırışmalar bir anda kesildi. "Hangi dalda mücadele edeceğiz?" "Yazı yazacağız. Hızlı bitiren kazanır." "Ne?" rakibin şaşırmıştı. "Tahtım için şimdi de şiir mi yazacağım?" "Hayır, şiir değil. Sadece yazı. İyi bir kral, bilgiye ve sağlam bir bileğe sahip olmalıdır. Yoksa nasıl kanun hazırlayacaksın?" diye karşılık verdi Tunkdil sakince. "Ya bunu yapabildiğini ispat et ya da sadece baltayı iyi kullandığınla kal." Başka bir şey söylemeden masaya oturdu ve Gandagar'ın da aynısını yapmasını bekledi. "Ya kabul etmezsem?" "Bu mücadeleyi kaybetmiş olursun. Böylece berabere kalırsınız," diye söze girdi Balandil. "Ve sonraki müsabakalarda kimin Gandagar'ın varisi olacağını belirler. Ayrıca büyük bir cesaret de gerektirmiyor," diye araya girdi Boyunda dalga geçerek. "Eğitimli savaş sanatları dalında sana karşı mücadele etti. Şimdi sen bize tüy kadar hafif ve kırılgan bir şeyden korkmadığını göster. Dördüncülerin kralı." Bu alaycı sözler ve arkasından kopan kahkahalar Gandagar'ın miğferiyle kalkanı bırakarak masaya rakibinin yanına oturmasına neden oldu. Hakem kağıt rulolarının getirmesini emretti ve işlenen rastgele birini seçti. "Başlayın." Boyundan'ın dalga geçmek niyetiyle "eğitimli" diye çağırdı Tunkdil derhal okuduklarını yazmaya başladı. Gandagar ise kızgın bir şekilde rünlere baktıktan sonra kağıda bir şeyler karaladı. Cüceler gayretle yazarken zaman hızla geçti. "Bitti" diye ilk seslenen Tunkdil oldu. Metin gözden geçirildi ve hatasız olduğu ilan edildi. Gandagar'ın daha çok zaman ihtiyacı oldu ve rakibi kadar özenli iş çıkaramadığı ortadaydı. Balandil'in Tunkdil'i galip ilan etti. İkizler yüksek sesle tezahürat yaptılar. Öğrencilerin nizamı çerçeve dahilinde rakibini alt etmesine ve eşitliği sağlamasına sevinmişlerdi. "Hah, bir spor istediğin gibi sonuçlanmadı değil mi?" diye seslendi Boindil keyifle. Balandil'in klan sözcülerinden önerilerini yazmalarını rica etti ve çok geçmeden de kağıtlar toplandı. İlk olarak Gandagar kağıt çekecekti, ardından da Tunkdil. "Sıradaki görevi açıklıyorum. En kötü demirden bir balta yapılacak ve balta kırılmadan bir kalkana 10 darbe indirilecek," diye duyurdu hakem. Tunkdil'in özgüveni yerine gelmeye başladı. Ocağın başına geçtiklerinde Gandagar'ın kendisi baş edebileceğini ihtimal vermiyordu. Bunun için Lothiano'nun örsü başında fazlasıyla zaman geçirmişti. Balandil'in meclis salonuna ocaklarla gerekli aletlerin getirilmesi için mola verilmesini sağladı ve kısa süre sonra geniş salonda çekiçili örsün türküsü duyulmaya başlandı. Tunkdil havaya girmişti. Çekiç darbelerin ritmine uyarak ikizlerin ona öğrettikleri bir cüce şarkısını söylemeye başladı. O anda Gandagar ezgiye karışıp başka bir şarkıya girdi. Çekiç sesleri daha da yükseldi. Şimdi demir dövmenin dışında şarkı söyleme konusunda da yarışıyorlar dedi boyunda kemerini düzeltirken sırıtarak. Bu da Vrakkas'ın hoşuna gitmiyorsa ne olayım? Tunkti'nin sesi daha güzel diye fikrini belirtti kardeşi. Vrakkas ondan yana olacaktır. Rakipler baltalar bitene kadar şarkı söylemeye devam ettiler. Balandil'in balta başlarının demir saplara takılmasını emretti. Sonra her biri diğerinin yaptığı baltayı alarak hazırlanmış kalkanların karşılarına geçtiler. Böylece tüm güçlerini kullanacaklarına emin olabileceklerdi. Verilen işaretiyle birlikte harekete geçtiler. Şimdi bir kralın demircilik konusunda ne kadar usta olduğunu göreceğiz dedi Tunkdil. Kan ter içinde ve tüm gücüyle hamlesini yaptı. Hala hafif kırmızı renkli balta başı salonun loş aydınında havada turuncu renkli bir yarım daire çizerek hedefine doğru indi. Küçük kıvılcımlar havalanmış olsa da demir sağlam kalmıştı. 23. ayrımın sonu sayfa 327.